Meclis gündemi.
Meclis gündemine hoş geldiniz. Siyaset dünyasından öne çıkan gündem maddelerini değerlendirmek üzere huzurlarınızdayız. Program yapımcımız Murat Baran, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe, mikrofon başında ben Hakkı Kurban. Ekip olarak Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Bugün de Türkiye gündeminden çok önemli konu başlıklarını konuşacağız ve sizlerin de görüş, öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Telefon numaralarımız +90 312 koduyla 463-3419, 463-3421. Sosyal medya üzerinden bize ulaşmak isterseniz elektronik postalarınızı meclisgundemi@trt.net.tr'ye gönderebilirsiniz. Facebook ve Twitter'da adresimiz trt.tsr meclis gündemi başlığını taşıyor. Bugün programımızda ağırlıklı olarak savunma sanayimizdeki gelişmeleri ve terörle mücadeleyi konuşacağız. Balkanlar ve Bursa'daki gelişmeler de ajandamızda olacak. Hemen stüdyo konuğumuza dönmek istiyorum. AK Parti Bursa Milletvekili, Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili Sayın Refik Özen stüdyo konuğumuz. Sayın Özen hoş geldiniz.
Hakkı Bey hoş bulduk. Ben de Türkiye'nin Sesi Radyosu vesilesiyle tüm dinleyicilerimizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum.
Çok sağ olun efendim. Öncelikle yoğun gündeminiz arasında yayınımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Siyaset oldukça hareketli, parlamento gündemi oldukça yoğun. Zamanımız da kıymetli. Ben müsaadenizle sohbetimize terörle mücadele başlığından başlamak istiyorum. Maalesef pazar günü İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen alçakça saldırı terörün kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Terörü bir kez daha lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Halen hastanelerde tedavi gören yaralılarımız var. Onlara acil şifalar diliyoruz. Efendim olayın üzerinden yaklaşık 5 gün geçti. Saldırıya ilişkin pek çok detay aydınlatıldı ama ortaya çıkan veriler ışığında siz neler söylersiniz?
Tabii öncelikle ben de pazar günü İstiklal Caddesi'nde yapılan hain bu bombalı saldırıda hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Bu saldırıyı gerçekleştiren PKK-YPG terör örgütü mensuplarını ve destek verenleri lanetliyorum. Tabii Türkiye hem ülke olarak hem millet olarak terörle mücadelede en fazla bedel ödeyen maddi manevi ve insan kaybı anlamında en fazla bedel ödeyen ülkelerimizin başında geliyor. Ancak şunu da tabii ben belirtmek istiyorum. Saldırıdan çok kısa bir süre sonra özellikle emniyet güçlerimizin yoğun çabaları neticesinde saldırıyı gerçekleştirenlerin, planlayanların tespit edilip yakalanmış olması bence önemliydi. Ve o çerçevede bütün emniyet mensuplarımızı ben tekrar bu vesileyle kutluyorum. Şimdi baktığımızda tabii acımız büyük. Ama şuna da tabii değinmeden geçemeyeceğim. Saldırıdan hemen sonra maalesef ülkemizin, devletimizin, kurumlarının yaptığı resmi açıklamaları dikkate almayıp bu saldırıyı gerçekleştiren PKK-YPG terör örgütü yalanlarını referans alarak açıklama yapan hem siyasi parti temsilcileri oldu hem de sözde sivil toplum örgütleri üyeleri oldu. Bu vicdanen bizleri ve milletimizi derinden yaralamıştır doğrusu. Yani vicdanı olmayan ve aklı siyasi nefretle körleşmiş olanların bu PKK terör örgütünün yalanlarını referans alıp 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 arasında hatırlatarak neredeyse onların oylarını arttırmak için saldırı hükümetin yaptırdığını iddia etme şerefsizliğini, hadsizliğini maalesef duyduk. Bunlar da bizleri gerçekten derinden yaralamıştır. Hatta muhalefetin o gece sosyal medyada bu operasyonların daha sağlıklı, hızlı bir şekilde yürümesi ve dezenformasyonun önlenmesi amacıyla getirilen kısıtlamayı bahane göstererek bu acı olay üzerinden siyaset yapmasını da milletimizin takdirine ve vicdanına bırakıyorum. Hakkı Bey geriye baktığınız zaman 40 yıldır bu mücadele sürecinde çok bedel ödedik.
Evet.
Yani baktığımız zaman sadece askerimiz, polisimiz değil. Yani 5724 sivil vatandaşımız bu geride bıraktığımız 40 yıl süresince maalesef hayatını kaybetti. Yaklaşık 1.8 trilyon dolar kadar bir ekonomik kayba maruz kaldık. Şimdi bizim arzumuz özellikle böyle acı olaylarda milletimizin güvenliğini ilgilendiren bu tarz terör hadiselerinde tek ses olabilmeyi başarabilmek.
Evet.
Ama bunu maalesef göremiyoruz. Üzülerek bunu belirtmek istiyorum. Yani AK Parti'ye karşı olabilirsiniz. Tayyip Erdoğan'ın gitmesini isteyebilirsiniz ama İstanbul'daki sivillere hedef alan, bombalı eylemi gerçekleştiren, geçmişte bebek katili olmak gibi kanlı bir sicili olan, Türkiye'yi bölmek isteyen PKK'ya nasıl inanabilirsiniz diye ben sormak istiyorum. Bu vicdansız ve yüreği katılaşmış insanlara. Şimdi hatırlarsanız 13 Kasım 2015'te Paris'te DAEŞ'in gerçekleştirdiği ve yaklaşık 130 insanın hayatını kaybettiği bir terör saldırısı yaşandı. Ve orada bütün Fransa halkının iktidar muhalefet nasıl tek ses haline geldiğini ve bütün uluslararası hükümet temsilcilerinin orada yürüyüşe katıldıklarını, terörü lanetlediklerine şahitlik ettik. Şimdi biz de bu tür hadiselerde bunu arzu ediyoruz, bekliyoruz. Ama maalesef bunu tam manasıyla başaramamanın üzüntüsünü de yaşıyoruz. Biz bu terörle olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Elbette bu saldırılar yüreğimizi dağılıyor, acıtıyor. Ama bu mücadelede herhangi bir yılgınlığa, bir geri atma gibi bir durum söz konusu olmayacağını bu vesileyle ben bir kere daha ifade etmek istiyorum. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Malumunuz özellikle 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden sonra Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen o terör koridoruna karşı ülke olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz aracılığıyla çok ciddi operasyonlar gerçekleştirdik. Ve onun öncesinde Ankara'da yaşanan gar saldırısı, Gaziantep'te Kınar gecesine düzenlenen canlı bomba eylemi, Hatay Reyhanlı'da bombalı araç saldırısı ve bunlar hep Suriye'den organize edilen saldırılardı. Ve hem bu saldırıların önüne geçme, bu terörü kaynağında kurutma, hem de oluşturulmak istenen o terör koridorunun önüne geçme adına Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı operasyonlarını gerçekleştirdik. Şimdi geldiğimiz son dönemde özellikle malumunuz yaklaşık 2-3 ay önce Mersin'de TC polis evi baskını,
evet,
ve en son pazar günü İstiklal Caddesi'ndeki bombalı eylemle birlikte yeni bir durumla da karşı karşıyayız. Özellikle bu PKK eylemlerinin Suriye'de Amerika'nın kontrolündeki Manbij ve Kobani'de yetiştirilen ve Suriyelilerde oluşan özel birimlerden gerçekleştirildiği önemli. Yapılan sorgulamada, itiraflarda bunu net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bu Kandil ana PKK'nın ana karargahı ve örgütün beyni konumundaki terörist başlarının da sığınağı olan bir yer. Ve oralarda da ciddi manada operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altında bulunan bu Manbij ve Kobani noktasında bu saldırıların planlanmış olması bizim artık yeni bir konjektürle karşı karşıya olduğumuzun da bir göstergesi. Tabii biz özellikle bu Suriye'nin kuzeyinde yapmış olduğumuz operasyonlarda istediğimiz tam neticeyi maalesef alamamıştık. Biz 30 kilometre derinlikte bir koridoru tamamen bir güvenli bölge haline getirme arzumuz vardı. Ama o zaman hem Rusya hem Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmede belli alanlarda sınırlı kaldı. Ama geldiğimiz noktada aslında o zamanki planlamanın ne kadar doğru olduğu, terörün önlenmesi noktasında ne kadar doğru bir adım olacağını bir kere daha görmüş oluyoruz.
Evet, tabii terörle mücadele ederken topyekün hareket edebilmek son derece önemli. Evet, Mehmetçik güvenlik güçlerimiz fedakarca o mücadeleyi sahada yapıyorlar zaten. Ama arka planda her yönüyle terörle mücadele etmek herhalde büyük önem taşıyor. Bu noktada özellikle son İstiklal Caddesi'ndeki saldırının ardından farklı seslerin çıkmış olması, bunun bir propaganda aracına dönüştürmüş olması belli çevreler tarafından bazı adımların da zorunlu olarak atılmasını beraberine getirdi. Sosyal medya ile ilgili olarak tabii siz Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili olarak terörle mücadelenin her boyutuyla yakından ilgilenen isimlerden birisiniz efendim. Bu noktada tabii özellikle sınır ötesi harekatları Türkiye'nin gündeminde, yurt içinde bu harekatlar güçlü bir şekilde devam ediyor. Ama bir taraftan baktığımızda Türkiye'nin müttefiklerinden o beklenen desteği de alamadığını görüyoruz. Hatta bırakın destek vermeyi, terör örgütüne neredeyse o katkıyı sağlayan, Türkiye'yi engelleyen bir yapı içerisinde müttefikler. Bu konuya ilişkin neler söylersiniz? Özellikle uluslararası camiadan Türkiye beklediği desteği görebiliyor mu? Terörle mücadelede geldiğimiz noktayı da değerlendirerek bunu yorumlar mısınız?
Elbette. Şimdi terörle mücadelede özellikle yaklaşık son 6 senedir bu bataklığın yerinde kurutulması noktasında gerçekten hem içeride jandarma genel komutanlığımızın hem de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yurt dışında sınır ötesi operasyonları hem de milli istihbarat teşkilatlarımızın çok kıymetli kahraman isimsiz kahramanları gerçekten çok başarılı operasyonlara imza atıyorlar. Şimdi baktığımız zaman özellikle yurt dışında 2019 yılında Pençe 1, 27 Mayıs'ta Pençe 2, Pençe 3 operasyonları, 2020'de 15 Haziran'da Pençe Kartal, yine 17 Haziran 2020'de Pençe Kaplan, Pençe Kartal, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları yine devam ediyor. Az önce de ifade ettik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarıyla da bu terörün hem gerek Kuzey Irak'ta hem de Suriye'nin kuzeyindeki odaklarına yönelik çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdik. Ve burada şehitlerimiz oldu. Allah hepsine gani gani rahmet etsin. Geçtiğimiz Cuma günü de Bursa'mızda bir şehidimiz vardı. Harmancık'ta onu defnettik.
Allah rahmet eylesin.
MİT'in özellikle yurt dışında sınır ötesinde 150-200 kilometre derinlikte yaptığı nokta operasyonlarıyla bugüne kadar yaklaşık 80'e yakın PKK'nın üst düzey yöneticilerini etkisiz hale getirdiklerini biliyoruz. Eren operasyonlarıyla jandarmamız özellikle yurt içinde çok ciddi operasyonları gerçekleştiriyor. Ve savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımlarımızla, o SİHA'larla vesaire, Allah'a şükür terör örgütü başını kaldıramıyor. Tabii bu menfur saldırıların önüne geçme noktasında da o anlamda gereken tedbirleri alıyoruz. Ama terör öyle hain bir yapı ki bunu dünyanın birçok ülkesinde maalesef görüyoruz. Ne kadar tedbir almaya çalışırsanız çalışın maalesef bu tür hadiselerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Gayretimiz bunu artık sıfıra indirebilmek. Ama şunu da görüyoruz, özellikle Güneydoğu'ya gittiğimiz zaman ki geçtiğimiz ay içerisinde Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Batman'da düzenlenen konserlerde 10 binlerin o alanları doldurduğunu ve herhangi bir güvenlik endişesi taşımadan o alanları doldurduklarını görmüş olduk. Bu aslında sürecin ne kadar doğru ve başarılı gittiğinin de bir göstergesi.
Hatta son bir örnek verelim. Dün akşam da milli takımımız İskoçya ile Diyarbakır'da maç yaptı. Bu da güzel bir örnek oldu
yani
herhalde.
Türkiye'nin o anlamda güvenlik anlamında artık büyük bir aşamayı geride bıraktığında göstergesi. Biz bu terörü son terörist kalıncaya kadar, imha edilinceye kadar, etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz Hakkı Bey. Bu noktada biz önemli adımları attık. Atmaya da devam edeceğiz. Şimdi ikinci sorunuz da tabii maalesef uluslararası anlamda bu terörle mücadelemizde gereken desteği alabiliyor muyuz? Maalesef alamıyoruz. Şimdi baktığımızda birçok alanda aslında müttefik olduğumuzu düşündüğümüz, stratejik olarak gördüğümüz birçok ülke var. Ki bunların en önemlisi aslında NATO çatısı altında birlikte hareket ettiğimiz ülkeler. Ki NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip bir ülkeyiz. Ve NATO ortak bütçesine en fazla iştirak eden 8 ülkeden bir tanesiyiz. ve bu bağlamda NATO'ya olan taahhütlerini bugüne kadar hep yerine getiren ve getirmeye devam eden bir ülke konumundayız. Şimdi geldiğimiz noktada karşı karşıya kaldığımız bu güvenlik risklerini Soğuk Savaş'ın bakış açısıyla kavrama imkanımız maalesef bulunmuyor. NATO'nun bilhassa terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı, etkin ve proaktif davranması bir zorunluluk haline geldi. Şimdi bu çerçevede ülkemizin özellikle maruz kaldığı saldırılar karşısında müttefiklerimizden çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz haklı olarak. Ama terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı bir duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi henüz gerçekleştiremedik. Bunu özellikle NATO çatısı altında bulunan ülkelerin gereken adımları atmasını beklediğimizi bu vesileyle ifade etmek istiyoruz ki Türkiye NATO görev kapsamı çerçevesinde Kore'de, Afganistan'da, Kosova'da, Mali'de ve daha birçok yerde üzerine düşen görev neyse en iyi bir şekilde layıkıyla yerine getiren ülke konumunda bulunuyor. Ama müttefik ülkelerin Suriye'de ve Irak'ta sözde DAEŞ'le mücadele adı altında terör örgütlerine silah, mühimmat, para ve eğitim desteği verdiğini de biliyoruz.
Evet.
Şimdi sizin teröristiniz kötü, bizim teröristimiz iyi bakış açısıyla bu terörle mücadelede bir netice alamayız. Ve bunu muhataplarımıza her görüşmemizde aslında ifade ediyoruz. Ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin hala Suriye'nin kuzeyinde PYD-YPG oluşumunun orada kendisine bağlı olarak kurdurduğu yapının bu ilişkinin maalesef devam ettiğini de görüyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada programın başında da ifade ettik. Hem Mersin'deki TC polis evinde hem İstiklal Caddesi'ndeki saldırının da Amerika'nın himayesinde bulunan alanlarda planlanmış olması o anlamda ayrıca düşündürücü. Biz bu noktada ülkemize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi ile ilgili bugüne kadar atılması gereken adımlar neyse attık. O noktada kimseden bir himmet beklemedik ve beklemeyeceğiz. Dolayısıyla bu ilerleyen süreçte muhataplarımızın bu konuda gereken tedbirleri almasını bekliyoruz. Ve terörle mücadeleyi Türkiye gibi bu alanda tecrübeli ve 40 yıldır bu alanda mücadele veren bir ülkeyle birlikte hareket ederek çözümlenebileceğini vurguluyoruz. Ama gereken adımların atılmadığını görürsek biz bugüne kadar olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle kendi göbeğimizi yine kendimiz keseriz. O çerçevede de ben ilerleyen süreçte farklı bir sürecin de ortaya çıkabileceği kanaatindeyim.
Farklı süreç derken yeni harekat konusu son dönemde fazlasıyla gündeme geldi. Biraz önce siz de dile getirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanı sık sık bir gece ansızın gelebiliriz şeklinde mesaj veriyor. Bir sınır ötesi harekat yine gerçekleşebilir mi efendim?
Ya bu geçmişte eğer ihtiyaç olduğu anda bunu gerçekleştiren bir ülke olduğumuzu biz bütün dünyaya gösterdik. Biz savaş isteyen bir ülke olmadık ve hiçbir ülkenin toprağında da gözümüz olmadığını her fırsatta söylüyoruz. Ama bize yönelik, ülkemize, milletimize, güvenliğimize yönelik bir tehdit unsuru varsa, bir saldırı varsa bunun gereğini yapmaktan da geri durmayız ve durmayacağız. Dolayısıyla bu süreci beraber hep birlikte göreceğiz. O noktada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Milli Savunma Bakanlığımız zaten süreci yakından takip ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın o noktadaki duruşu hep net olmuştur. İkircikli bir durum söz konusu olmamıştır. Uluslararası alanda terörle mücadelede maalesef iki yüzlü bir siyasetle karşı karşıyayız. Bir samimiyet problemimiz var ve samimiyetin olmadığı yerde bu işi kökünden çözme imkanımız da çok mümkün olmuyor. Biz bölgemizde barışın ve huzurun olmasını arzu ediyoruz. O çerçevede de özellikle en son G20 zirvesinde de Endonezya'da da Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmelerde bunu net bir şekilde ortaya koydu. Ama bunu söylerken özellikle uluslararası camia ile alakalı bu sorduğunuz soruya cevap vermişken şunlara da değinmeden geçemeyeceğim. Özellikle yurt içinde geçtiğimiz aylarda Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik atmış olduğu o çirkin iftirayı kabul etmediğimizi bu vesileyle tekrar ifade etmek istiyorum. Ve ana muhalefet partisi genel başkanının bu atılan iftiraya karşı hiçbir tepki vermemesini de ve aksine yaklaşık işte bir ay sonra da kendisinin polislerimize, jandarmamıza yönelik uyuşturucu mücadelesiyle ilgili yürüttüğü bu gayretli çabalarını baltalarcasına, sabote edercesine atmış olduğu iftiraları da kabul etmediğimizi ve milletimizin vicdanına havale ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bunlar özellikle hem terörle mücadelede hem uyuşturucuyla mücadelede askerlerimizin, polisimizin motivasyonunu, moral motivasyonunu etkileyen unsurlar. Bu ülke içerisinde siyaset yaptığını iddia eden, hele hele ana muhalefet partisi genel başkanı sıfatını taşıyan birisinin bu konularda çok daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiği kanaatindeyim bir siyasetçi olarak. Ama bunu göremiyoruz ve görmüyoruz. Aksine terör örgütü uzantısı olduğunu her zaman iddia ettiğimiz HDP'nin gizli ortağı olarak bu anlamda siyasi ilişkilerini devam ettirmesi de ayrıca manidar. Ve o çerçevede de ana muhalefet partisi genel başkanının ve ana muhalefet partisinin de bu konuda tekrar kendisine bir şekil düzen vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hain saldırıdan sonra bile olsa. Yani PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini, PYD bize mi saldıracak diyen, terörist başına heykellerini dikeceğini söyleyen 6-7 Ekim olaylarının baş sorumlusu, terörist cenazelerine gitmeyen milletvekillerini disipline sevk edeceğini söyleyen Selahattin Demirtaş'a özgürlük vereceğini vaat eden, şeref madalyasını takacağını söyleyen bir ana muhalefet genel başkanıyla biz bu terörle mücadeleyi nasıl sürdüreceğiz? Irak-Suriye tezkerelerinde HDP ile birlikte hayır oyu veren bir ana muhalefet partisiyle biz bu süreci nasıl sürdüreceğiz? Bunu anlamakta ve anlatmakta gerçekten zorlanıyoruz. Özellikle Suriye-Irak tezkeresi gerçekten çok önemliydi. Eğer oradan aynı HDP ve CHP'nin hayır oyuyla geçseydi bu tezkere, orada bu mücadeleyi veren biz kahraman Mehmetçiklerimizi geri çekmek zorunda kalacaktık. Ve orada boşalan alanı hangi terör unsurlarının dolduracağını da hepimiz biliyoruz. Şimdi bu hayır oyuyla CHP Türk Silahlı Kuvvetlerine mi hizmet etti? Terör örgütlerine mi hizmet etti? Bu sorunun cevabını da ben milletimizin takdirine bırakıyorum. O yüzden bu noktada özellikle terörle mücadelede biz hala tek ses olabilme ümidimizi koruyoruz, korumak istiyoruz en azından. Bu çerçevede de inşallah ana muhalefet bu noktada kendisini tekrar bir çek etme ihtiyacı hisseder diyorum.
Tabii terörle mücadelenin siyaset üstü bir anlayışla, milli bir bakış açısıyla sürdürülmesi son derece önemli. Hele hele Türkiye gibi dört bir yanı tehditlerle, tehlikelerle dolu olan bir ülkedeyseniz, güneyimize bakıyoruz, Suriye ve Irak'taki istikrarsızlık onlarca yıldır devam ediyor. Doğumuzda Afganistan, İran'a yönelik ambargolar, kısa süre önce Karabağ Savaşı'na yaşandığı bir ortam var. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna Savaşı halen devam ediyor. Batıda Yunanistan'ın yaklaşımları ortada. Böyle bir coğrafyanın içerisinde Türkiye güçlü bir şekilde varlığını sürdürme gayretinde. Bu noktada tabii özellikle terörle mücadele konusunun milli bir bakış açısıyla sürdürülmesi hakikaten son derece önemli. Bu noktada efendim biraz önce NATO'daki müttefiklerin yaklaşımına değinmiştiniz. Ben o noktadan devam etmek istiyorum. Özellikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri de son dönemde yoğun olarak tartışılıyor. Türkiye iki ülkenin terörle mücadele konusundaki kötü karnesini düzeltmesini bekliyor. Son dönemde bu ülkelerden birbiri ardına ziyaretlerinde gerçekleştiğini gördük. İki ülke beklentileri ne ölçüde karşıladı? Türkiye'nin bu noktadaki duruşunu nasıl değerlendirmek gerekiyor?
Şimdi özellikle geçtiğimiz Haziran ayında Madrid'de yapılan NATO zirvesinde bir mutabakat imzalanmış idi. Tabi bu yapılan mutabakat İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği anlamına gelmemişti. Orada bir yol haritası çizilmiş idi. Tabi uluslararası alanda özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde izlenen yeni barışçıl politika ile birlikte başı dik net bir şekilde iradesini ortaya koyan ve net ifadeler kullanan bir Türkiye var. Ve eski Türkiye olmadığını, bu coğrafyada eğer bir oyun kurulacaksa, bir karar alınacaksa, Türkiye olmadan bunun mümkün olmayacağını attığımız adımlarla aslında bütün uluslararası camiaya gösteriyoruz. Birleşmiş Milletler'de yaptığımız toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin duruşunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Dünya beşten büyüktür ifadesi aslında bunun bir göstergesi. Özellikle bizim güvenliğimizi ilgilendiren ve Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik terör faaliyetleri yürüten birçok unsurun yurt dışında yuvalandığını biliyoruz.
Evet.
Şimdi baktığımız zaman ve bunların birçoğu NATO çatısı altında birlikte müttefik olduğumuzu düşündüğümüz ülkeler.
En acı taraflarından biri de o herhalde.
Şimdi bunun en başı da maalesef Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ elebaşısı ve birçok onun yanındaki bu yapının başları hala Amerika'da beslenmeye, yuvalanmaya devam ediyor. Birçok girişimimize rağmen maalesef iade etmiyorlar. Çok anlamlıdır yani. Öbür taraftan yine PKK, PYD ve FETÖ terör örgütlerine mensup birçok unsurun Avrupa'nın birçok ülkesinde faaliyet yürüttüğünü, oralarda yaşamlarını sürdürdüklerini de biliyoruz. Bunların en önemli iki ülkesi de İsveç ve Finlandiya. Şimdi siz kendi güvenliğinizi sağlama noktasında NATO'ya girmekle ilgili bir müracaatta bulunacaksınız. Ama NATO üyesi bir ülke olan Türkiye'nin güvenlik endişelerini göz ardı edeceksiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla biz de haklı olarak eğer siz kendi güvenliğinizi düşünerek NATO'ya girmek istiyorsanız bizim güvenlikle alakalı endişelerimizi yerine getirmek zorundasınız dedik.
Evet.
Ve o çerçevede, o mutabakat çerçevesinde bu iki ülkenin ne yapması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduk. O mutabakatta bence önemli olan başarılardan bir tanesi de FETÖ terör örgütü isminin de uluslararası bir mutabakat metninde yer almasıydı. Şimdi biz her iki ülkenin bu verdiğimiz ödevleri yerine getirip getirmediğine bakıyoruz, bakacağız. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da onu ısrarla vurguluyor. Ve orada biz gereken adımları attıklarına mutmain olursak, buradaki taleplerimizin yerine getirdiğini somut bir şekilde görürsek, elbette NATO'nun genişleme politikasına karşı bir duruşumuz olmadığını ifade ediyoruz. Ama öncelikle bu beklentilerimizin bizim net bir şekilde karşılanması lazım. Şimdi eski Türkiye yok derken şunu da aslında atıfta bulunarak söylüyorum. Özellikle 1980 darbesinden sonra o darbeyi gerçekleştirenlere yaptırılan ilk icraat Yunanistan'ın NATO Güvenlik Konseyi'ne tekrar kabulüydü. Hiçbir karşılık alınmadan. Keşke o zaman da bugünkü gibi güçlü, dirayetli bir Türkiye olsaydın bu NATO Yunanistan'ın NATO'ya geri iadesi dönüşüyle alakalı biz haklarımızı o noktada masada daha güçlü alabilseydik belki bugün ne bir Kıbrıs sorunu yaşanırdı ne de Ege'de adalarla alakalı bir sorun olurdu. Tabii bu geçmişte artık kaldı ama geçmişten ders çıkartarak bugün güçlü bir Türkiye'nin duruşunu ve bu milletin onurunu uluslararası alanda sergiliyoruz. Dolayısıyla bu iki ülkenin NATO'ya giriş süreciyle alakalı ödevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Yılbaşından sonra muhtemel bir anayasa değişikliği yaptı İsveç ve bir hükümet değişikliği de yaşandı. Ve yılbaşından sonra daha somut adımların atılacağını ümit ediyoruz.
Evet tabii İsveç Başbakanı'nın Türkiye'ye geldikten sonra buradaki özellikle parlamentoda 15 Temmuz'da yaşanan olayların geride kalan o kalıntılarını görmüş olması ve biraz daha konuyu anlamış olmaları döner dönmez de terörle mücadele yasasını çıkartmış olmaları son derece anlamlıydı. Bu süreç tabii ki yakından izlenecek. Tabii bu noktada gündeme gelen başlıklardan biri de ambargolar efendim. Amerika'da dahil olmak üzere çeşitli dönemlerde özellikle savunma sanayisine yönelik ambargoların gündeme getirildiğini gördük. Son olarak F-16'ların modernizasyonu ve satın alınması ile ilgili konular da gündeme geldi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı G20 zirvesinde Amerikan Başkanı Biden'la görüşmesinde de bu konu değerlendirildi ve Amerikan Başkanı Türkiye'nin hassasiyetlerini bildiğini dile getirdi. Ambargolar konusunda da size sormak isterim. Çünkü siz Milli Savunma Komisyonu Başkanı olarak bu süreçleri de çok yakından izleyen birisiniz. Son durum nedir bu konuda? Türkiye'nin beklentileri nelerdir? Bunları da paylaşır mısınız?
Tabii bu silah ambargosu özellikle Avrupa ülkelerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişte de sıkça ülkemize karşı bir ayar silahı olarak kullandığı bir metot olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatırlarsanız uluslararası hukuk ve anlaşmalardan doğan garantörlük hakkımızın kullanılması kapsamında gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekatı'nda nasıl müttefiklerimizin ihanetiyle karşı karşıya kaldıysak, bugün de sivil kayıplarımızı önlemek, milli güvenliğimizi garanti altına almak ve sonuçları tüm Avrupa için çok ağır olacak yeni göç dalgalarını engelleme adına verdiğimiz mücadelede Suriye'de maalesef ihanete uğradık. İttifakın en güçlü üyesi PKK'nın Suriye'deki kolu PYD, YPG'ye neredeyse bir ordu gibi donattı. Binlercedir silah verdi, para verdi, eğitim verdi. Ve buna karşı bizim terörle mücadeledeki desteklerimize karşı anlaşılmaz ve akıl almaz bir tutum içerisinde olduklarını görüyoruz. Kendi imkanlarımızla aldığımız S-400 hava savunma sistemine karşı dahi onu bahane göstergesiyle F-35'lerle ilgili takındıkları tutum ne devlet ciddiyetine ve terbiyesine uyan bir şey değil. Parasını ödediğimiz F-35'leri bize vermediler.
Evet. Aleni bir devlet eşkıyalığı yaptılar yani. Bazı şartları gündeme getirdiler. Her ne kadar sonrasında o şartlardan vazgeçmiş olsalar dahi.
Dolayısıyla bu bir devlet eşkıyalığından başka bir şey değil yani. Paranızı veriyorsunuz, ürününüzü ve ürünü gasp ediyor. Şimdi bunu izah edilir bir tarafı yok maalesef. Ki bu hava savunma sistemlerine sahip NATO çatısı altında 3 tane ülke var. Şimdi onlara herhangi bir yaptırım söz konusu değilken Türkiye'ye bunu bahane ederek yaptırım uyguluyorsanız burada ciddi bir samimiyet ve farklı bir hesabınızın olduğunu da bir göstergesi. Dolayısıyla biz o çerçevede tabii bu ambargolar aslında bir bakıma avantaj oldu. Kötü komşu ev sahibi yapar anlayışıyla. Bizler de özellikle Savunma Sanayi Başkanlığımızın, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle muazzam işlere imza atıyoruz. Ve artık SİHA'sını, İHA'sını, uçaklarını, savaş gemisini, denizaltısını, mühimmatlarını ve hava savunma sistemlerini geliştirebilen güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayisinde yerlik oranı %80'e çıkartan bir Türkiye var. Ve silah ambargosuna eyvallah etmeyen bir Türkiye var. Şimdi dolayısıyla biz kendi sorunumuzu çözüyoruz. Ama medeni gördüğümüz Avrupa ve Amerika'nın bu riyakar, samimi siyasetini de bütün uluslararası camiaya havale ediyoruz.
Evet, tabii yerli ve milli üretimin ne kadar önemli olduğunu aslında son dönemde çevremizde yaşanan olaylar bize bir kez daha gösterdi. Libya'da dengeyi değiştiren unsur Türkiye'nin oradaki duruma müdahale etmesi oldu. Suriye'de aynı şekilde biraz önce siz çok güzel ifade ettiniz. Çok sayıda harekat yapılırken bunlar özellikle yerli ve milli silahlar kullanılarak çoğunlukla gerçekleştirildi. Aynı şekilde Karabağ'da şu an Ukrayna-Rusya savaşında Türk silahlarının ne kadar etkili olduğunu herhalde bütün camia görüyor. Bu da Türkiye'nin savunma sanayisinde nereden nereye geldiğini ortaya koyan bir tablo oldu. Bu açıdan baktığımızda özellikle önümüzdeki süreçte yapılacak olanlar da çok önemli herhalde. Cumhuriyet'in 100. yılında bu anlamda neler beklemeliyiz savunma sanayisinden?
Valla çok güzel şeyler bekliyor Hakkı Bey. Allah'ın izniyle. Şimdi hızlı bir şekilde zamanımız da daralıyor farkındayım ama evet. Özellikle savunma sanayi, tabii biz Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili olmamız hasebiyle komisyonumuzla birlikte bu alanda biraz daha fazla mesai harcadık, harcamaya devam ediyoruz. Ve kurumlarımızı bizzat ziyaret ediyoruz. Oradaki çalışmaları yerinde görüyoruz. Ama kısa bir süreci de ben dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Aslında savunma sanayinde Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren çok önemli adımlar atılmış. Yani o yokluk dönemlerine, savaştan çıkılmış olmasına rağmen Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla, iradesiyle savunma sanayinde önemli yatırımlar olmuş. Baktığımız zaman 1924 yılında Ankara'da hafif silah ve top tamir atölyeleriyle fişek fabrikaları kurulmuş. Yine aynı yıl Yavuz Zırhlısı'nın bakım amacıyla Gölcük Tersanesi kurulmuş. 1925 yılında Şakir Zümre tarafından Türkiye'nin ilk özel sektör savunma sanayisi fabrikası kurulmuş. 1926 yılında Türk Havacılık Sanayisi faaliyetleri başlamış. Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi Kayseri'de kurulmuş, uçak üretmiş. 1930'lu yıllarda Nuri Killigil tesisleri yine savunma sanayi alanında ilk özel firmalar arasında yer almış. 1940 yılında Nuri Demira uçak fabrikası tarafından Nut-36 eğitim uçağı ve 6 kişilik Nut-38 yolcu uçağı üretilmiş.
Evet.
Ya muazzam
bahsettiğimiz
hikaye.
Bahsettiğimiz tarihler 1930'lu yıllar.
Yani o anlamda gerçekten o şeye göre savaştan çıkmış bir Türkiye, evet. Ekonomik anlamda zorluk yaşayan bir Türkiye o yokluk dönemlerinde, ama bu vizyonu gören bir lider var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu anlamda önemli adımlar atılmış. Ama sonra ne olmuş? 1948 yılında, o zaman İnönü CHP'si döneminde, Marshall Yardım Planı adı altında başta Amerika olmak üzere emperyalist güçlerin sözde sağladıkları askeri yardımlarla savunma sanayimizdeki bu kazanımlarımız maalesef heba olmuş gitmiş. Maalesef. Ta ki 1974 yılına kadar Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uygulanan silah ambargasıyla bu alandaki hazırcılığın ülkeye ne kadar zor duruma düşürdüğü ve savunma sanayi alanında dışa bağımlı olmadan bağlı olmaması gerektiği bir gerçeği bir kere daha ortaya çıkmış. Ondan sonraki süreç yine çok ağır adımlarla ilerlemiş. Ta ki AK Parti'den sonra Cumhurbaşkanımızın bu konuda özellikle Savunma Sanayi Başkanlığı kurumuyla birlikte vakıf şirketlerinin, işte Aselsan olsun, Havelsan, Roketsan gibi firmaların o lokomotif gücüyle birlikte özel sektör yatırımları da artarak bugün Allah'a şükür savunma sanayinde yeni bir tarih yazıyoruz. Bugün SİHA dendiği zaman akla gelen ilk ülke Türkiye. Allah'a şükür. Az önce sizin bahsettiğiniz operasyonlarda bütün dünyayı imrendiren bir ülke konumuna gelmiş durumdayız. Ve geldiğimiz noktada baktığımız zaman 2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken bugün yaklaşık 75 milyar dolarlık proje hacmine ulaşmış durumdayız.
Bir kere daha vurgulayalım efendim, rakamlar
tabii,
hakikaten dikkat çekici.
2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri var. Ama bugün geldiğimiz noktada bu 5,5 milyar 75 milyar dolarlık bir proje hacmine ulaşmış durumda. 2002 yılında 1 milyar dolar olan ciro rakamı 2022 yılında yaklaşık 10 milyar dolara yükselmiş durumda. Yine 2002 yılında sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı bu yılın ilk 11 ayında yaklaşık 3,5 milyar dolar seviyesinde. Ve bu inşallah daha da artacak. Yani SİHA ile alakalı talepleri hepimiz takip ediyoruz. Her ülke kapımızı çalıyor. Bize de SİHA verin şeklinde. Onunla alakalı makine kimya enstitümüzün yaptığı muazzam çalışmalar var. Ve Allah'a şükür eğer savunma sanayinde güçlüyseniz sahada güçlü oluyorsunuz. Sahada güçlüyseniz masada da güçlü oluyorsunuz. Ve Allah'ın izniyle biz tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmiyorum da hızlı adımlarla ilerliyoruz. Ama şunu da vurgulamadan geçemeyeceğim Hakkı Bey. Bu maddi kazanımlar çok güzel. Hepimizin gerçekten nefsini okşuyor. Bu başarıdan hepimiz gurur duyuyoruz. Ama asıl önemlisi bizlere senelerce dayatılan bu öğretilmiş çaresizlik vardı. Yapamazsınız, edemezsiniz, beceremezsiniz dediler. Ama şimdi biz bu ülkenin evlatlarıyla, genç mühendisleriyle neler başarabileceğini bütün dünyaya gösteriyoruz. Biz Aselsan'a gittik, gezdik. Hatta fabrikayı bitiremedik komisyon olarak. Muazzam büyük bir tesis. Aselsan özellikle elektronik harp sistemi, hava savunma sistemleri, radar sistemleri noktasında muazzam işlere imza atıyorlar. Haluk Bey, genel müdürümüz, gezdirdi. Şimdi etrafta bakıyorum, gencecik cıvıl cıvıl çocuklar, gençler. Kaç çalışanınız var dedim. 9000'e yakın çalışanımız var dedi sayın vekilim. Yaş ortalamanız dedim 32 dedi.
Çok genç bir kadro öyle mi?
Muazzam bir güç, muazzam bir potansiyel. TÜBİTAK SAGE'ye gittik. Orada yaklaşık 1100'e yakın çalışanımız var. Yaş ortalamamız 34. Biz bu ülkenin evlatlarına, gençlerine güveniyoruz. O birilerinin o karamsar tablolarına takılı kalmıyoruz. Ve bu inandığımız gençlerle Allah'ın izniyle çok daha büyük işlere imza atacağız. Ve Türkiye'nin ikinci yüzyılını, Türkiye yüzyılını inşallah inşa edeceğiz.
Tabii savunma sanayisinde ürettiğimiz yerli ve milli ürünleri konuşuyoruz ama aslında sadece yerli ve milli üretim savunma sanayisiyle sınırlı değil. Türkiye otomobil konusunda da geçtiğimiz günlerde tarihi bir adım attı. TOK 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda banttan indirildi efendim. Siz Bursa milletvekilisiniz. Gemlik'te üretimi yapılacak TOK'un. Bu anlamda hem Türkiye'ye kazandırdıkları hem de bundan sonra neler yapılacağına ilişkin bilgileri de sizden rica edebilir miyiz?
Evet, TOK'ta da yarım kalan bir hikayeyi tamamlıyoruz. 60 yıllık bir hikayeyi tamamlıyoruz Hakkı Bey. Devrim otomobilini hepimiz hatırlıyoruz. Acı hatıralarla hatırlıyoruz. Ama şimdi biz yine az önce söylediğim gibi bu ülkenin evlatlarıyla bu hikayeyi tamamladık. Ve tarihi bir olaya 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 99. yılında biz onu taçlandırmış olduk TOK'un açılışıyla. Tabii baktığımız zaman 18 Temmuz 2020 temel atma, 29 Ekim 2022 açılış, yaklaşık 2,5 yıl gibi kısa bir sürede muazzam bir inşaatı gerçekleştirdik ama projeyi de hayata geçirmiş olduk. Banttan indirdik. Tabii birileri maalesef bu başarılardan aslında memnun olsun istiyoruz. Yani bu hepimizin başarısı, bu milletin başarısı. Bu başarıları görmezden gelmenin mantığını anlayamıyoruz. Yani helal olsun demek sizi AK Partili yapmaz. Ama bu millete aitseniz bu gururdan siz de nasiplenin istiyoruz. Maalesef fabrika nerede, araba nerede dediklerine şahit olduğumuz süreçler yaşadık. Amerikalara, İngiltere'lere gittiler. Sözde teknoloji görmeye gittiler. Biz tavsiye ediyoruz. Gelsinler Gemlik'te, TOK'ta teknolojiyi görsünler. Aselsan'a gitsinler, teknolojiyi görsünler. Havelsan'a, Roketsan'a gitsinler, teknolojiyi görsünler. Önce bu ülkenin evlatları neler başardığını bir görsünler. Ondan sonra yurt dışlarına gitsinler diye tavsiye ediyoruz acizane. Şimdi baktığımız zaman TOK gerçekten tarihi bir olaydı. Ve inşallah o anlamda Şubat ayında ön siparişler alınacak. Mart sonundan itibaren de teslimatlarla birlikte artık yollarımızda biz TOG'u görmüş olacağız. Tabii ilk sene için yaklaşık 20 bin bir araç üretim hedefimiz var. Yaklaşık 150 bin araç üretme potansiyeline sahip bir araç. Ama sadece bu bir araç değil, akıllı cihaz. Dolayısıyla yani sadece araba yapmıyoruz, sıra dışı bir ürün ortaya çıkartıyoruz. O anlamda da İnşallah batarya fabrikasında inşaatına başladık. 2026'da da bataryalar tamamen Türkiye'de üretilmiş olacak. İhracat noktasında da 18 ay sonra gibi bir ihracat planlanıyor. Şu anda 1200'e yakın bir çalışan var. Bu muhtemel sayı 4000-4500'lere kadar çıkacak. Dolayısıyla hem ekonomik anlamda, hem istihdam anlamında, hem de Bursa yan sanayisi anlamında önemli bir yatırım. Tabi Bursa otomotiv sanayisi noktasında gerçekten Türkiye'nin başkenti olan bir şehir. O çerçevede de Cumhurbaşkanımızın tercihini Bursa'dan yana kullanması, o noktada bizim girişimlerimizi geri çevirmemesi oldukça önemliydi. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir yatırımı Bursa'da kararını verdiği için ve Bursa'da da Gemlik'te de önemli bir heyecan uyandırdı. Bütün ülkede aslında heyecan uyandırdı. O gün açılışta özellikle Cumhurbaşkanımızın o ilk araca binerken çevresindeki yüzlerce o genç mühendisin, kardeşlerimizin o başarma duygusunu, gözlerindeki o heyecanı gerçekten herkesin görmesini isterdim. Muazzam bir tabloydu. Hepimizin gözleri doldu. Ve tarihi bir olaya şahitlik ettik. İnşallah o çerçevede de farklı modelleri de önümüzdeki yıllarda tekrar. Şimdi ilk olarak SUV modelini inşallah piyasaya sunmuş olacağız. Sonra sedan modeli devreye girmiş olacak. Farklı modellerle artık yerli ve milli otomobilimizi vatandaşlarımızın da kullanımına sunmuş olacağız.
Evet, bir kez daha hayırlı olsun efendim Türkiye'ye. Programımızın da son bölümüne geliyoruz. Ben iki konuyu bir arada sormak istiyorum size. Çünkü siz hem bir ucuyla Balkanlar boyutuyla geçmişiniz oralarda. Bir taraftan da Bursa'da yaşayan, Bursa'dan milletvekili seçilen bir isimsiniz. Dolayısıyla her iki yerdeki tüm projeleri, gelişmeleri de çok yakından takip ediyorsunuz efendim. Aynı zamanda da şunu da vurgulayalım dinleyicilerimize. Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sayın Refik Özen. Nedir efendim, hem Balkanlar'da hem Bursa'da son durum, son dakikalarımıza girdik.
Onu evet, şimdi tabii Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlar'da ve Avrupa'da bizi dinleyen evet. epey dinleyicimizin olduğunu biliyorum. Ben Kosova göçmeni bir ailenin evladıyım. 58'de Kosova'dan göçen bir ailenin evladıyız. Ve Allah nasip etti 2018'den bu yana da Bursa milletvekili olarak görevimizi yapıyoruz. Birçok vazifemiz var. Onlardan bir tanesi de sizin de ifade ettiğiniz Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı. Kosova Dostluk Grubu Başkan Vekilliği görevimiz var. Tabii bu gönül coğrafyamız gerçekten önemli. Balkanlar o noktada ayrı bir önem taşıyor. Bursa bir Rumeli şehri baktığımız zaman ve Cumhurbaşkanımızın o coğrafyaya duyduğu muhabbeti birçok ziyaret vesilesiyle yerinde görme imkanımız oldu. Ve kurumlarımızla biz o evladı Fatihan dediğimiz coğrafyada varlığımızı ve oradaki vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin hakların, hukukların korunmasında gerçekten Türkiye olarak önemli bir görevi yerine getiriyoruz. TİKA gibi, Marif Vakfı gibi, Diyanet Vakfı, Yunus Emre Enstitülerimizle orada biz Türkiye'nin oradaki kardeşlerimizin yanında olduğunu gösteriyoruz. Ve inşallah bunu devam ettireceğiz. Bursa'da birçok projeye imza atıyoruz. 2002'den bu yana hem genel iktidardan hem de 2004 yerel seçimlerden bu yana da AK Belediyecilik anlamında Bursa'da en güzel örneklerini sergiliyoruz. En son yerel seçimde de tabii AK Parti'nin endeki en büyük büyükşehir Bursa. O anlamda o özelliği önemli. Ve o çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın Bursa'ya olan destekleri her zaman devam etti. Önemli projelerimiz var. Özellikle Anlar Bölgesi'nin açılması, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin yapım bitmek üzere. İzmir Otobanı açtık. Osman Gazi Köprüsü bu İstanbul'a yakınlaştırdı. Bütün sağlık altyapılarımızı yeniledik. TOK az önce bahsettik, önemli bir projeydi. Hızlı tren inşallah 2024 sonunda bitiyor. İkinci etap
ayrı bir müjde olacak herhalde.
Yapıldı ve o da hızlı bir şekilde yürüyor. O da senelerdir tartışılan bir konuydu. İnşallah 2024 sonunda da hızlı treni Bursa halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Millet bahçelerimiz, okullarımız ve o çerçevede biz bu milletin hizmetkarı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak o çerçevede Allah'ın izniyle önemli işlere imza attık. Ve 2023'te de inşallah bu hizmet kervanı Cumhur İttifakı ile birlikte yoluna devam edecek. Milletimizin bu konudaki ferasetini biliyoruz, desteğini biliyoruz. Sahalarda da bunu bizzat görüyoruz. İnşallah bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olmuş olacak.
Evet, bu vesileyle hem Bursa'ya hem Rumeli'ye hem Balkanlara sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz efendim. Süremiz kısıtlıydı. Pek çok konu var konuşulacak evet. Belki efendim. Başka programlarda sizi stüdyomuza bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrardan bütün Avrupa'daki, Balkanlar'daki tüm dinleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
Çok sağ olun efendim. Sevgili dinleyenlerimiz, meclis gündeminin sonuna geldik. Konuğumuz Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Refik Özen'di. Bize kulak verdiğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.
Meclis gündemi.